bu eser İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 2546 0212 417 1925 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Öğretmen Duyşen, Cengiz Aytmatov, Adam Yayınları, Mayıs 1996'da basılmış. Ülkü Tamer tarafından çevrilmiştir. Cemal Dursun.
Penceremi ardına kadar açıyorum. Temiz hava doluyor odaya. Yeni resmim için çizdiğim desenlere mavimsi, solgun loşlukta göz atıyorum. Bir sürü desen var. Hep yeni baştan, yeni baştan başlamıştım çünkü. Ama resmimi bir bütün olarak göremiyorum daha. Asıl şeyi, duru yaz şafakları gibi ansızın, karşı konmaz bir biçimde çıkıp geliveren, insanın içinde esrarengiz, kavranılmaz izler bırakan o güçlü şeyi bulamadım. Ağaran gecede odayı adımlıyorum. Düşünerek, düşünerek, düşünerek. Hep böyle olur. Yapacağım resmin sadece içimde kalacağını sanırım hep. Bitmemiş resimlerden en yakın arkadaşlarıma bile sözleşmem. Eserlerimi korkunç bir kıskançlıkla koruduğum için değil. Beşiğinde yatan bir bebeğin büyüyünce nasıl bir insan olacağını kestirmek zor olduğu için. Bitmemiş bir resim hakkında yargıya varmak da o kadar zordur. Ama bu kuralı bir kerecik bozacağım. Bitirmediğim bu resim hakkında düşüncelerimi herkes duysun. Bütün insanlar paylaşsın istiyorum. Özenti değil bu. Başka türlü davranamam. Bunun altından yalnız başıma kalkamam çünkü. Beni yakalayan, fırçamı elime aldıran öykü öylesine sarsıcı ki, bu öykünün yükünü taşıyamayacağım artık. Elimde ağzına kadar dolu bir bardak var sanki. İçindekini dökmekten korkuyorum. Onun için insanlar beni aydınlatsın, bana yardım etsin. Benim yanımda yer alsın, duygularımı paylaşsın istiyorum. Yaklaşın. Yüreklerinizin sıcaklığını esirgemeyin benden. Bu öyküyü anlatmak benim görevim. Bizim Korkuru köyü, dağların eteğinde, yarlardan gelen bir sürü küçük derenin suladığı bir düzlüktedir. Altında sarı vadi uzanır. Uçsuz bucaksız bir kazak ovası. Kara dağlarla çevrelenmiştir. Batıya giden demir yolunun koyu çizgisi ovayı ikiye böler. Köyün arkasındaki tepede iki tane uzun kavak ağacı vardır. Kendimi bildiğimden beri oradadır o kavaklar. Kurkuru'ya hangi yönden gelirseniz gelin, ilk olarak tepede birer işaret kulesi gibi duran o kavakları görürsünüz. Duygularımı açık seçik anlatamıyorum. Çocukluk anıları çok değerli olduğu için belki. Belki de geçimini resim yapmaya bağlayan bir sanatçı olduğum için. Ama ne zaman trenden inip köye yollansam, gözlerim ufukta o sevgili kavakları arar. Uzaktan göremem onları. Ama hep görür gibi, dokunur gibi olurum. Uzaklardan Kurkuru'ya dönerken hep aynı hüzünlü duyguyu taşımışımdır içimde. Acaba kavakları görebilecek miyim? Dönebilecek miyim evime? Bütün istediğim o tepeye tırmanmak. Çok uzun zaman ağaçların altında durmak. Yaprakların hışırtısını dinlemek. Birçok ağaç var köyümde. Ama o kavaklar başkadır. Ayrı bir dilleri, ayrı ezgili bir canları var onların. Gece olsun, gündüz olsun, ne zaman gelirseniz gelin, onların bitmek bilmeyen bir hışırtıyla, bir mırıltıyla salındıklarını görürsünüz. Sonradan yıllar sonra kavakların sırrını çözdüm. Bir tepede oldukları için bütün rüzgarı alıyorlardı. En hafif meltem bile yapraklarını sallıyordu onları. Bu basit gerçeği anlamam hiç mi hiç hayal kırıklığına uğratmadı beni. Onlara karşı takındığım çocuksu davranışımdan da etmedi. O davranışımı bugüne kadar sürdürdüm. Tepedeki o kavak ağaçlarını hala canlı birer varlık olarak düşünüyorum. Çocukluğumu orada, onların ayaklarında bıraktım. Yeşil büyülü bir camın kırıkları gibi. Yaz tatili başlamadan önce okulun son günü bağırarak, çığlıklar atarak tepeyi tırmanır, kuş yuvası aramaya çıkardık. O iki dev sallanarak, mırıltıyla sanki gölgelerine çağırırdı bizi. Ama biz, yalın ayak yumurcaklar, dallara tırmanır, kuşların ülkesini alt üst ederdik. Kuşlar ötüşerek havalanır, tepemizde dönmeye başlarlardı. Ama aldırmazdık bile. İçimizde en gözü pekin, En cesurun kim olduğunu anlamak için tırmanır, tırmanırdı. Derken güzel bir ışık dünyası, geniş bir dünya açılırdı önümüze. Büyülü bir dünya. Çarpıcı bir yanı vardı o genişliğin. Kuş yuvası aramayı unutarak hepimiz birer dala tüner, hiç kıpırdamadan sanki soluk bile almadan aşağıya bakardık. Dünyanın en büyük yapısı sandığımız ahır bile, kolhozun ahırı bile küçük bir kulübe gibi görünürdü. Parıltılı bir kavrukluk içinde yüzen bozkır uzanırdı köyün ötesinde. Mavimsi uzaklıklara bakınca daha önce hiç görmediğimiz topraklar, gümüş sicimler gibi uzayan dereler görürdük. Dallara tutunarak düşüncelere dalardık. Dünyanın sonu muydu burası? Yoksa bu gördüklerimizin ötesinde bizim göğümüze, bulutlarımıza, derelerimize benzeyen başka gökler, bulutlar, dereler var mıydı? Büyülü sesini dinlerdik rüzgarın. Hışırdayan yapraklar, mavimsi sislerin ötesindeki esrarengiz ülkeleri anlatırdı bize. O ülkeleri gözümün önüne getirmeye çalışırdım. Kulağıma yaprakların hışırtısı geldikçe yüreğim korkudan, heyecandan güm güm atmaya başlardı. Şimdi aklıma geliyor, o kavakları kimin diktiğini hiç düşünmemişim o zamanlar. O bilinmeyen insan, fidanların köklerini toprağa yerleştirirken ne hayaller kurmuş kim bilir. Onlara ne umutlarla bakmış, boyatmalarını hangi duygularla gözlemiş. Köylüler kavakların bulunduğu o tepeye Duşen'in okulu derlerdi. Neden öyle derlerdi bilmiyorum. Hatırlıyorum, atını arayan bir adam yoldan geçen birine "Doğru bir at gördün mü buralarda?" diye sormuştu. Cevabını da hatırlıyorum. Dün gece Duşen'in okulunda birkaç at otluyordu. Belki senin doğru at da oradadır. Biz çocuklar da hiç düşünmeden, büyüklere özenerek Duşen'in okulu derdik tepeye. Hadi Duşen'in okuluna gidip serçeleri korkutalım. Söylenenlere bakılırsa eskiden bir okul varmış tepede. Ama izi bile kalmamıştı artık. Okulun izlerini çok aradım çocukken. Bulamadım. Sonraları çıplak bir tepeye Duşen'in okulu denmesi garibime gitmeye başladı. Köyün ihtiyarlarına Duşen'in kim olduğunu sordum. İçlerinden biri omuzlarını silkerek, "Duşen mi?" dedi. "Hala yaşıyor. Eskiden konsomol üyesiydi. O tepede eski bir kulübe vardı. Duşen okul yaptı orayı. Çocuklara okuma yazma öğretti. Okulda ne okuldu ya? Adını bile etmeye değmez. Evet, garip günlerdi o günler. Bir atı yeresinden tutup da ayağını üzengiye geçirdin miydi? Kendi kendinin efendisi sayılırdın. Duşen de öyle yaptı. Çılgınca bir düşünce saplanmıştı kafasına. O düşünceyi gerçekleştirdi. Okulunun bir taşı bile kalmadı şimdi. Ama tepeye verilen ad hala yaşıyor. O günlerden kalan da sadece bu." Duşen'i pek tanımıyordum bile. Uzun boylu, iri kemikli bir ihtiyar olarak hatırlıyorum onu. İğne gibi kaşları vardı. Evi derenin karşı kıyısındaydı. Görevi kolhozdaki arklardan suyun akışını denetlemekti. Günlerini tarlalarda geçirirdi. Ara sıra atının eğerine koca bir şilte bağlamış sokaktan geçerdi. Atı da kendi kendisinin efendisi gibiydi. Yıllar sonra Duşen'in köyün postacısı olduğunu söyledi biri. Hatırladıklarım bu kadar işte. O günlerde konsomol üyesi denildi miydi? Hareketli, konuşkan, her toplantıda kalkıp düşüncelerini açıklayan, gazeteye beleşçiler, hırsızlar hakkında yazılar yazan bir delikanlı, bir yiğit gelirdi gözümün önüne. Bu sakallı, uysal ihtiyarın bir konsomol üyesi olabileceğini aklım almazdı. Üstelik birazcık okuma yazma bilen bu adamın bir zamanlar öğretmenlik ettiğini düşündükçe daha da şaşırırdım. Doğrusu istenirse onun öğretmenliğinin köyü saran palavralardan biri olduğunu sanırdım. Yanılmışım. Geçen sonbaharda köyden bir telgraf aldım. Kolhozdakiler kendi elleriyle kurdukları yeni okulun açılış törenine çağırıyorlardı beni. Gitmeye karar verdim. Köyümüzde böyle büyük bir güne nasıl olur da katılmazdım. Hatta törenden birkaç gün önce gittim. Dolaşmak, doğduğum, büyüdüğüm yerlerin resmini yapmak istiyordum. Söylediklerine göre üniversitede öğretim üyesi bulunan Süleyman Ova'yı da çağırmışlar. Köyde birkaç gün geçirdikten sonra Moskova'ya gidecekmiş. Bu değerli kadının daha çocukken köyümüzden ayrıldığını biliyordum. Ben de şehirde karşılaşmıştım onunla. Orta yaşını geçmiş, parlak siyah saçlarına ak düşmüş, heykel gibi bir kadındı. Üniversitede kürsüsü vardı. Felsefe dersleri veriyor, sık sık başka ülkelere yolculuk ediyordu. İşi başından aşkındı. Yakından tanıyamamıştım onu. Ne zaman karşılaşsak köyden bir haber olup olmadığını sorar, yeni resimlerim hakkında hiç değilse birkaç kelime söylerdi. Bir gün cesaretimi toplayıp, "Altınay Süleymanova, neden köyünüze gidip biraz kalmıyorsunuz orada diye sormuştum. Sizinle övünüyorlar, başarılarınızı duymuşlar. Kurkuru'ya artık hiç gitmediğiniz için kendilerini küçümsediğinizi sanıyorlar. Gülümseyerek, evet, günün birinde Kurkuru'ya gitmeliyim tabii diye cevap vermişti. Yıllardır gitmedim oraya, gidip görmek istiyorum. Köyde hiç akrabam yok ama ne çıkar? Yakında giderim, Kurkuru'yu özledim. Tören başlamak üzereydi ki Altınay Süleymanova çıka geldi. Yeni okulu dolduran köylüler onun geldiğini görür görmez dışarı fırladılar. Dostu, yabancısı, genci, ihtiyarı hepsi onun elini sıkmak istiyordu. Altınay böyle bir karşılanma beklemiyordu tabii. Sanırım biraz heyecanlandı. Sahneye kurulmuş masaya doğru yürürken ellerini göğsüne bastırıp sağa sola selamlar verdi. Herhalde hayatında birçok toplantıya, birçok törene katılmıştı Altınay. Herkesten yakın, sıcak bir ilgi görmüştü. Ama köy okulunda karşılanması öylesine içtendi ki gözleri yaşardı. Konuşmalardan sonra genç öncülerden bir topluluk ona bir demet çiçek, bir de kırmızı genç öncüler kurdelesi verdi. Onur defterinin ilk sayfasında bir şeyler yazmasını istedi. Sonra son derece eğlenceli bir oyun oynadı çocuklar. Oyun bitince baş öğretmen herkesin yerini almasını rica etti. Köylüler de, konuklar da Altınay'ı el üstünde tutuyorlardı. En güzel halılarla döşeli onur yerini verdiler ona. Kendisinin ne kadar sevdiklerini, ne kadar saydıklarını belirtmek için büyük yakınlık gösterdiler. Böyle toplantılarda hep olduğu gibi herkes bir ağızdan konuşuyor, kadeh kaldırıyordu. Gürültülü, neşeli bir toplantıydı. Köyün delikanlılarından biri gelip bir tomar telgraf verdi baş öğretmene. Eski öğrenciler çekmişti bu telgrafları. Yeni okul için kolhozdaki köylüleri kutluyorlardı. Telgraflar elden ele dolaştırıldı. Baş öğretmen delikanlıya, "Bu telgrafları ihtiyar Duşen mi getirdi?" diye sordu. "Evet, toplantı bitmeden önce herkes telgrafları okuyabilsin diye atını dört nala koşturmuş. Yorgunluktan bitmiş." "Niye dışarıda duruyor? Söyle de gelsin içeri." Duşen'i çağırmak için dışarı çıktı delikanlı. Yanımda oturan Altınay tedirgin olmuştu. Aklına bir şey gelmişti sanki. Hangi Duşen'in sözünü ettiklerini sordu. Ansızın bir gariplik çökmüştü üstüne. "Postacı Duşen, tanır mısınız onu?" Belli belirsiz başını salladı. Masadan kalkmak üzere doğruldu. O sırada bir atlı geçti pencerenin önünden. Delikanlı odaya girip Duşen'in gittiğini söyledi. "Gelemezmiş, işi varmış, dağıtım yapacakmış." "Yapsın bakalım," diye homurdandı biri. "Onu tutan mı var? Gelir ihtiyarlarla oturur sonra." "Ah, bizim Duşen'i bilmezsiniz siz. Her şeyden önce işini düşünür o. İşini bitirmeden içi rahat etmez." "Evet evet, garip bir adam. Savaştan sonra hastaneden çıkınca Ukrayna'da kaldı bir süre. Kurkuru'ya 5 yıl önce döndü. Burada ölmek istiyormuş. Tek başına yaşıyor, hiç evlenmemiş." Baş öğretmen, "İçeri gelmediğine üzüldüm," dedi. "Neyse, zararı yok." Köyün en saygıdeğer adamlarından biri kadehini kaldırarak, "Yoldaşlar," dedi. "Hatırlarsınız eskiden hepimiz Duşen'in okuluna gitmiştik. Ama kendisi alfabeyi bile sökemezdi." Yüzünü buruşturarak başını salladı sonra. Hem şaşkın hem de alaylı bir hava vardı sesinde. Onun sözlerine katılanlar çıktı. "Doğru söylüyorsun." Herkes gülmeye başladı. "Doğru tabii. Neler yapmaya kalkmadı Duşen. Biz de kalkıp öğretmen yerine koyduk onu." Kahkahalar kesildikten sonra kadehini yeniden kaldırdı. "Bakın, günümüzün insanı ne kadar değişik. Altınay Süleymanova üniversitede öğretim üyesi. Adı bütün ülkede biliniyor. Aşağı yukarı hepimiz ortaokulu bitirdik. Çocuğumuz liseyi bile okudu. Bugün yeni bir ortaokul açtık köyümüzde. Sadece bu bile hayatımızın ne kadar değiştiğini gösterir. Dilerim Kurkurulu delikanlılar, Kurkurulu kızlar, çağlarının en okumuş insanları olsunlar ileride. Hadi bunun için içelim." Herkes kadehini kaldırdı. Toplantı gürültülü, neşeli bir havaya büründü yine. Sadece Altınay keyifsizdi. Bir tek yudum aldı şarabından. Ama herkes gülüp eğleniyordu. Kimse bunun farkına varmadı. Durmadan saatine bakıyordu Altınay. Bir süre sonra temiz hava almak için herkes dışarı çıktığı zaman onun ötekilerden ayrılmış olduğunu gördü. Sararmış kavakların Meltem'de hafifçe salındığı tepeye dikmişti gözlerini. Güneş, bozkırın mor, sisli çizgisiyle göğün birleştiği yerde batıyordu. Solan ışığı, kavakların tepelerini soğuk, acılı bir mora boyamıştı. Altınay'ın yanına gittim. "Yaprakları dökülüyor ama onları bir de baharda göreceksiniz." İçini çekerek, Ben de bunu düşünüyordum şimdi, dedi. Bir süre sustuktan sonra kendi kendine konuşur gibi ekledi. Evet, her canlının bir baharı, bir güzü vardır. Yaşlanmakta olan yüzü düşünceliydi, kederliydi. Kadınsı bir pişmanlıkla bakıyordu ağaçlara. Artık bir öğretim üyesi yoktu ortada. Kolay sevinen, kolay üzülen, aklı bir şeye ermeyen, alıştığımız bir Kırgız kadını vardı. Gençliğinin anılarına dalmıştı. Hani türkülerde söylenir, en yüce tepeden bile çağırsanız artık size dönmeyecek olan gençliğin anılarına öyle ayakta durmuş, kavaklara bakarken bir şey söylemek istedi bana. Ama vazgeçti. Elinde tuttuğu gözlüğü gözüne götürdü. Moskova treni saat 11'de geçiyor galiba, dedi. Evet. Öyleyse yavaş yavaş istasyona yollanayım ben. Niye acele ediyorsunuz, diye sordum. Birkaç gün kalacaktınız hani. Sizi kolay kolay bırakmazlar. Moskova'da acele işim var. Bir an önce gitmeliyim. Gitmeyi aklına koymuştu bir kere. Hiçbir şey onu yolundan döndüremezdi artık. Hava gittikçe kararıyordu. Hayal kırıklığına uğramış köylüler konuklarını otomobile kadar geçirdiler. Daha uzun, hiç olmazsa bir hafta kalmak üzere yine geleceğini söz aldılar ondan. Ben de Altınay'la birlikte istasyona gittim. Niye bu kadar acele etti diye düşünüyordum. İnsanın kendi köylülerini kırması saçma bir şeydi. Üstelik böyle bir günde. Bu davranışının sebebini soracaktım. Cesaret edemedim. Onu incitmekten korktuğum için değil. Nasıl olsa bana da bir şey söylemeyeceği için. Düşünceye dalmıştı. İstasyona kadar ağzını bile açmadı. Sonunda kendimi toparlayarak sordum. Bir şeye üzüldünüz. Siz istemeyerek kırdık mı yoksa? Birine mi kızdınız? Daha neler... Kime kızayım? Kızsam kızsam kendime kızarım. Evet evet kendime kızdım. Başka bir şey söylemeden Moskova'ya gitti. Şehre dönüşümden birkaç gün sonra Altınay'dan bir mektup aldım. Düşündüğünden daha çok kalacağını yazıyordu Moskova'da. Mektup şöyle devam ediyordu. Moskova'da hemen yapılması gereken önemli işlerim var. Ama size bir uzun mektubu yazabilmek için hepsini bir yana bıraktım. Eğer anlattıklarımı ilgi çekici bulursanız yayınlanması için belki bir yol gösterebilirsiniz bana. Yalnız kurkur köyleri için istiyorum. Bu karara varmadan önce uzun uzun düşündüm. İnsanlara içim açıyorum işte. Yazdıklarımı ne kadar çok insan okursa içim o kadar rahatlayacak. Beni kırmaktan, incitmekten çekinmeyin. Ne düşünüyorsanız yazın bana. Mektubun bende bıraktığı etki öylesine büyüleyiciydi ki günlerce başka bir şey düşünemedim. Yapılacak en iyi şeyin olayları Altınay'ın ağzından anlatmak olacağına karar verdim sonunda. 1924 yılıydı. Evet, 1924'tü. Şimdi kolhoz olan yer, yoksul köylülerin yaşadığı küçük bir köyde o zamanlar. Ben 14 yaşındaydım. Ölmüş babamın amca oğlunun evinde oturuyordum. Annem de ölmüştü. O gün zengin çiftçiler kışı geçirmek üzere koyunlarını alıp dağlara çıktıktan sonra köyümüze bir yabancı geldi. Sırtında bir kaput vardı yabancının. Kaputu çok iyi hatırlıyorum. Siyahtı çünkü. Dağlar arasında sıkışıp kalmış köyümüze kaputlu bir yabancının gelmesi epey heyecan uyandırdı. Önce onun orduda komutanlık yapmış olduğu söylentisi yayıldı. Sonradan anladık ki komutan falan değilmiş. Yıllar önce herkesin aç kaldığı bir kış, demir yolunda çalışmak üzere köyden ayrılan, sonra da kendisinden hiçbir haber alınamayan Taştan Begin oğluymuş. Duşenmiş adı. Söylediğine göre okul kurmak, çocuklara okuma yazma öğretmek için gönderilmiş. Okul nedir kimse bilmiyordu köyde. Kimsenin kafasında okul diye bir kavram yoktu. Onun için Duşen'in sözlerini pek ciddiye almadılar. Onun köye gelişinden kısa bir süre sonra herkes toplantıya çağrılmasaydı ciddiye alacakları da yoktu. Amcam toplantıya gitmek istemedi önce. Ne zaman insanın işi başından aşkın olursa o zaman toplantıya çağırıyorlar, dedi. Ama ihtiyar atını eğerleyip kurula kurula yola koyuldu. Ben de komşuların çocuklarıyla birlikte arkasından gittim onu. Toplantıların yapıldığı küçük tepeyi soluk soluğa tırmandığımızda siyah kaputlu, soluk yüzlü delikanlının köylülerle konuşmakta olduğunu gördük. Söylediklerini pek duyamıyorduk. Yaklaştık. Sırtına koyun postundan eski bir ceket geçirmiş çok ihtiyar bir adam Duşen'in sözünü kesti. Dinle oğlum. Eskiden çocuklarımıza her şeyi mollalalar öğretirdi. Babanı hepimiz biliriz. O da bizim gibi yoksulun biriydi. Hızlı hızlı konuşuyordu ihtiyar. Şimdi biz şunu bilmek istiyoruz. Sen nasıl oldu da molla oldun? Duşen, ben molla değilim aksakal. diye cevap verdi. Ben komsomol üyesiyim. Moğolların yerini öğretmenler aldı artık. Askerdeyken okuma yazma öğrendim. Zaten daha önce de okula gitmiştim. Benim Moğolalığım bu kadar. O zaman başka. Beni buraya komsomol gönderdi. Çocuklarınıza okuma yazma öğreteyim diye. Bir yere ihtiyacımız var. Tepedeki şu eski ahırı sizin de yardımınızla okul yapmak istiyoruz. Ne dersiniz? Hemen cevap vermek istemediler ona. Bu yabancının kim olduğunu bilmiyorlardı çünkü. Duşen'in dediklerine karşı çıkan satım kul sessizliği bozdu. Değerine yaslanıp dişlerinin arasından tükürerek konuşmaları dikkatle dinlemişti. Gözlerini kısarak Duşen'e baktı. Bakmıyordu da nişan alıyordu sanki. Dur, o kadar acele etme delikanlı, dedi. Önce söyle bakalım okulu ne yapacağız biz? Duşen şaşırmıştı. Okulu ne mi yapacaksınız, diye tekrarladı. Evet, doğru söylüyorsun, diye bağırdı. Okulu ne yapacağız? Herkes bir ağızdan konuşmaya bağırmaya başladı. Dünya kuruldu kurulalı biz toprakla uğraşırız. Altımızdaki şiltedir o. Soframızdaki aştır. Çocuklarımız da bizim gibi yaşayacaklar. Okulu ne yapsınlar? Memurlar okuma yazma öğrensin. Biz basit insanlarız. Sen de kalkıp işleri karıştırma. Gürültü yavaş yavaş kesildi. Duşen gözlerini onların gözlerine diterek hayal kırıklığıyla "Çocuklarınızın okula gitmesini istemiyor musunuz?" diye sordu. İstemiyoruz. Zor mu kullanacaksın? O günler geçti. Biz hür insanlarız artık. Canımız nasıl isterse öyle yaparız. Duşen'in yüzü bembeyaz kesildi. Titreyen parmaklarıyla kaputunun düğmelerini çözdü. Dörde katlanmış bir kağıt çıkardı iç cebinden. Sonra kağıdı başının üstünde sallamaya başladı. Demek çocukların okula gitmelerini emreden devlete karşı çıkıyorsunuz. Bakın bu kağıda. Altında resmi mühür var. Size kim toprak verdi? Kim su verdi? Kim hürriyet verdi? Söyleyin bakalım, devletin yasalarına karşı mı çıkıyorsunuz? Konuşun, cevap verin. Son cümlesini öylesine öfkeyle, öylesine bağırarak söylemişti ki, sesi bir kurşun gibi deldi güç sessizliğini. Uzaktaki dağlarda yankılandı. Kimsenin ağzını açıp bir kelime söyleyemedi. Herkes başını önüne eğmiş duruyordu. Duşen biraz yatışmıştı. Biz yoksul köylüleriz, dedi. Hayatımız boyunca aşağılandık, tekmelendik. Karanlıkta yaşadık. Şimdi devlet aydınlığa çıkarmak istiyor bizi. Işığı görelim, okuma yazma öğrenelim istiyor. Çocuklarımızı okula bunun için göndermeliyiz. Susup beklemeye başladı sonra. İlk konuşan eski ceketli o ihtiyar oldu yine. Peki, nasıl bilirsen öyle yap. Biz karışmayız. Ama bana yardım etmenizi istiyorum. Tepedeki şu ahırı onarmalıyız. Dereye bir köprü kurmalıyız. Sonra kış için de oduna ihtiyacımız var. Satım kul kabaca sözünü kesti onun. O kadar acele etme yiğidim. O kadar acele etme. Dişlerinin arasından tükürdü. Bir gözünü kısarak kötü kötü bakmaya başladı Duşen'in yüzüne. Buraya gelmiş okul kuracağını söylüyorsun, diye devam etti. Ama bakıyorum da ne sırtında kürkün ne altında atın var. Bir tek koyunun bile yok. Ekilecek tek karış toprağın bile yok. Neyle geçineceksin? Başkalarının koyunlarını mı çalacaksın yoksa? Ben başımın çaresine bakarım. Aylık alacağım. Satım kul keyiflenmişti. Eğerin üstünde doğrulup çevresine bakındı. Her şey anlaşıldı şimdi. Kendi başının çaresine bakarsın öyleyse yiğidim. Madem aylık alacaksın, çocuklara okuma yazma öğret bakalım. Devletin dağıtılacak parası varmış demek. Sen bizi rahat bırak. İşimiz zaten başımızdan aşkın. Bunları söyledikten sonra atını çevirip uzaklaştı satım kul. Ötekiler de onun arkasından gittiler. Duşen elinde kağıt, bir başına çaresiz kala kalmıştı. Üzülmüştüm. Acıyarak bakıyordum ona. Amcam beni görüp de kovalayıncaya kadar orada kaldım. Ne yapıyorsun burada? Haydi eve doğru. Arkadaşlarımın arkasından koştum. Amcam, daha neler, diye homurdandı. Çocuk olduklarına bakmadan toplantıya gelmişler bir de. Ertesi sabah biz kızlar dereden su almaya gittiğimizde Duşen'i gördük karşı kıyıda. Elinde bir kazma, bir kürek, bir balta, bir de eski kova vardı. Ondan sonra her sabah köylüler Duşen'in tepeye tırmandığını, terk edilmiş ahıra girip çıktığını gördüler. Köye ancak akşam olunca inerdi. Zaman zaman sırtında ot yığınları, saman yığınları taşıdığı görülürdü. Onu uzaktan seyredenler eğerlerinin üstünde doğrulur, ellerini gözlerine siper eder, düşüncelerini söylerdi. Sırtında yük taşıyan şu adam öğretmen Duşen değil mi? Evet, evet o. Elinde mühürlü kağıt var ya, ondan. O mühür adama kuvvet verir. Zavallı. Öğretmenlik de kolay değil anlaşılan. Sen kolay mı sanıyordun? Sırtında taşıdığın yüke bak. Öğretmen değil de bir beyin hizmetçisi sanki. Bir de kalkmış yukarıdan atıyor. Böyle konuşarak atlarını çevirip uzaklaşırlardı. Bir gün köyün arkasındaki dağın eteğinden topladığımız tezekleri çuvallarla taşımaya gitmiştik yine. Tepeye tırmanıp öğretmenin eski ahırda ne yaptığını görmek istedik. Ahır beyin malıydı eskiden. Güzün yavrudan kısaklarını barındırırdı orada. Hayvanlar kışı ahırda geçirirdi. Devrimden sonra bey çekip gitmişti. Malları köye kalmıştı şimdi. Kimse kullanmadığı için otlar bürümüştü ahırı. Baktık ki bunun bütün otlar sökülüp bir yana yığılmış, avlu temizlenmiş. Yağmurdan harap olmuş, sıvaları dökülmüş duvar badana edilmiş. Rezelerinden çıkmış çarpık kapı da onarılmış. Dinlenmek için çuvallarımızı yere bıraktık. O sırada Duşen çıktı içeriden. Tepeden tırnağa boya içindeydi. Bizi görünce önce şaşırdı. Sonra gülümsedi. Yüzünün terini silerek, ''Nereden geliyorsunuz kızlar?'' diye sordu. Çuvallarının yanında oturuyorduk. Utançtan ağzımızı bile açamadık. Utandığımızı anladı Duşen. Gülümseyerek dostça göz kırptı bizi.